Kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. 59. Ayrım. Ömer Sayar, kuralları vardı. Taksimetresi olmayan taksilere asla binmezdi. Hayatındaki insanlarla mesafeli ama ilgiliydi. Roman kahramanlarını çoğu zaman onlardan seçerdi, diyor. Sevda Sokağı. 1959 yılıydı. Yaşar Kemal bu kez görevli olarak Laleli'deki evin kapısını çaldı. Sevda Konağı komedyası kitabı nedeniyle Halide ile konuşmaya gelmişti. İki yazar sigara dumanı ve odun ateşi eşliğinde söyleştiler. Yaşar Kemal yazısına odanın tarifiyle başlamıştı. Evi çalışma odası kitaplarla dolu. Çalışma masası üstünde Doktor Adnan Adıvar'ın bir resmi var. Halide Hanım çok sigara içiyor son zamanlarda. Bundan da çok yakınıyor. Yeni bir sigara yaktı, karşı karşıya oturduk. Yaşar Kemal sorularını sorarken o odalarda geziniyordu. Neşeli bir günündeydi Halide Edip. Konudan konuya atlıyor, Yaşar Kemal ona istediği soruları soramıyordu. Ancak bir ara istediği cevabı yakaladı. Hakiki bir romancı, bir doktor insan vücudunu teşrih masasına yatırıp nasıl parçalar tetkik ederse, romancı da psikolojilerini öyle tahlile tabi kılar. Yeni bir anlayış için tamamen evet diyemeyeceğim. Yeni anlayışları devirler getirir. Devirlerin düşünceleri getirir. Yenilik varsa devrin getirdiğidir. Çünkü insanlar yaşadıkları devrin tesiri altındadırlar. Yeni devirlerin şartları başka olduğu için romanların şartları da ayrıdır. Hep sokak romanları yazıyorsunuz demişti ona Yaşar Kemal. Okurlar merak eder diye öğrenmek istiyordu. Romandaki kişiler gerçek miydi? Halide cevap vermek istemeyince de üzerine düşmedi. Son romanlarınızla daha önceki romanlarınız arasında ne fark var sorusuna gelen cevap ise şöyleydi. Belki tecrübe, belki de hayatın süratle değişmesi. Hayale o kadar yer vermiyor. Son romanlarım okumuşsanız %100 realist olduğunu göreceksiniz. Belki de devir zorluyordur. Halide Edip, son romanının dilinin sade olmasından memnundu. Roman mimarisini parçaları ustaca birleştiren bir terzinin becerisine benzetiyordu. Dipnot 946 Yaşar Kemal, Sevda Sokağı komedyası üzerine bir konuşma. Cumhuriyet, 16 Nisan 1959. Yaşar Kemal, Halide Edip'i aydın kişiliği yanı sıra romancılığıyla da beğeniyordu. Zeyno'nun oğlu bir şaheserdir. Sinekli Bakkal Türk Edebiyatı'nın bir şaheseridir. Halide Edip sonraki nesillere kalacak bir yazar yorumunu yapıyor. Dipnot 947 Yaşar Kemal'le görüşme. Halide 21 yılda 27 roman yazmıştı. Bu romanlar övgüye de yergiye de konu oldu. Yahya Kemal Paris'te okuduğu Harap Mabetler için şairane bir nesille alafranga hassasiyetler ifade eden Edebiyat-ı Cedide'nin daha yontulmuş bir devamı demiş. Dipnot 948 Yahya Kemal, siyasi ve edebi portreler içinde Halide Edip Hanım, sayfa 32. Fazıl Ahmet Aykaç ise onun ilk yazdıklarını kılçıklı bulmuştu. Ahmet Hamdi Tanpınar, Halide Edip'in 1920 yılına kadar Yeni Türk romanını tek başına temsil ettiğini, roman nevinin en yeni ve en şahsi mahsullerini verdiğini yazar. Dipnot 949 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul 1969, sayfa 108, aktaran Nazan Bekiroğlu, Halide Edip adı var, sayfa 44. Asistanı Berna Moran, hocasının tragedya açısından acıklıdan öteye geçemediğini düşünüyordu. Ancak edebiyat dünyasına yepyeni bir kadın getirdiğini kabul etmiştir. Hem batılılaşmış, hem de ulusal değerlerine sadık, hem okumuş, hem serbest, hem de namus konusunda titiz, erkek gibi ata binen ama dişiliğini koruyan bu kadınlar biraz da yazarın kendisiydi. İdeal kadın bir süre için onun yazdığı gibi şekillenecekti. Dipnot 950 Berna Moran, Türk romanına eleştirel bir bakış, İletişim Yayınları, 2007, sayfa 156. Halide Edip'in ilahiyatçı kimliğine eğilenlerden Nazan Bekiroğlu da onun son dönem romanlarında eskiyle yeni, Doğu ile Batı arasında ideal sentezi oluşturan tipleri olumladığına dikkat çekmişti. Kendi kökleriyle barışık olan bu karakterler, bir yandan eski hayatın manevi değerlerine bağlı kalırken, diğer yandan teknolojik ve bilimsel yenilikleri takip eden yüzleri Batı'ya dönüktü. Dipnot 951 Nazan Bekiroğlu, Halide İdipadı var. Şule Yayınları, İstanbul 1999, sayfa 59. Nehru'dan ziyaret. 27 Mayıs darbesinden bir hafta önce Hindistan Başbakanı Nehru Türkiye'ye gelmişti. Hindistan ziyareti sırasında tanıştığı ve çok saygı duyduğu Halide İdip'i evinde ziyaret etmek istiyordu. Ancak o hafta Halide, Nehru'nun yanına çıkamayacak kadar hastaydı. Dostları Ahmet ve Fikret Ateş'ten Nehru'yu kendi adına ağırlamalarını istemişti. Nehru, çok büyük bir gül demetiyle gelmişti. Fikret Ateş, onun ziyaretini ve getirdiği çiçeğin tamamen tomurcuk güllerden oluştuğunu yıllarca anlattı. Dipnot 952. Anlatan Sinan Turan. Tezer Taşkıran'ın başkanı olduğu Üniversiteli Kadınlar Derneği 1960 yılında Türk kadınlığının sembolü ilan ettikleri Halide İdip'e bir şeref madalyası verdi. Halide hastaydı, ödülü almaya gidemedi. Mesaj gönderdi. Tek bir kadın bu şerefe layık değildir. Şeref bütün Türk kadınlarındır. Halide'nin oğullarından biri gibi onunla ilgilenen Vedat Günyol, 2000'li yıllarda kendisiyle yapılan bir söyleşide Halide'nin Nehru'yu kapıdan çevirdiğini söyleyecekti. Ömer Sayar bu söyleşiye çok öfkelenmiş, tekzip göndermiş ama yayınlatmayı başaramamıştı. Dipnot 953. Ömer Sayar'ın sözünü ettiği söyleşi Halide İdip beni 13 yıl sömürdü başlığıyla Hürriyet gazetesi Pazar Ekin'de 20 Nisan 2002'de İhsan Yılmaz imzasıyla yayınlanmış. Ömer Sayar bu bilginin yanlış olduğunu söylüyor. Yıllar sonra ben Hindistan'a gittim. Kızı Indira Gandhi oradaydı. Kendimi tanıştırınca çok kıymet verdi. O sırada başbakan değildi, evde oturuyordu ve muazzam ziyaretçisi vardı. Ben de görevle gitmiştim Hindistan'a şeklinde açıklama yapıyor. Vedat Günyol aynı söyleşide beni 13 yıl kullandı sömürdü gibi ifadelerde kullanmıştı. Ömer Sayar, Vedat Günyol'un beyanları Halide İdip'e duyduğu antipatinin ifadesi şeklini çok aşmış. Her bakımdan bir karalama, küçük düşürmeye dönüşmüştü diyor. 27 Mayıs 1960 askeri darbesi. 27 Mayıs 1960 sabahı Türkiye bir askeri darbeyle uyandı. Seçimle gelmiş meclis ve hükümet darbecilerin müdahalesine uğradı. Cumhurbaşkanı, başbakan, hükümet üyeleri ve DP'li milletvekilleri çok sayıda yerel yönetici tutuklandı. 38 subaydan oluşan Milli Birlik Komitesi ülkenin tek hakimi oldu. Eski yönetim, darbeciler tarafından oluşturulan ve Yüksek Adalet Divanı adı verilen olağanüstü bir mahkemede yargılanacaktı. Halide, demokrasi konusunda anlaşmazlığa düştüğü Demokrat Parti'yi çoktan terk etmişti. Milli Birlik Komitesi yönetiminin İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Refik Tulga, göreve başladıktan hemen sonra Halide İdip'i ziyaret etmişti. Torunu Ömer Sayar, 60 ihtilali sırasında Vali Refik Tulga ilk günlerden ziyaretine geldi sık sık. Hiç yalnız bırakmadı büyük annemi diyor. Meclise saygıyı yaşam ilkesi haline getiren Halide'nin askeri darbeye karşı sesini yükselttiğini anımsamıyor Ömer Sayar. Refik Tulga bir emriniz var mı diye geldi gitti. Onun etkisinde kalmış olabilir diyor. Askeri yönetim Halide İdip'ten darbeye karşı gelebilecek bir tepkiyi önlemek istemişti. 27 Mayıs askeri yönetiminin 147 öğretim üyesini üniversiteden uzaklaştırması Halide'nin askeri darbe yönetimiyle arasını açtı. Öğretim üyelerinin tasfiyesini bir türlü hazmedemiyordu. Gece gündüz 147'lerden söz ediyor, bir şey yapması gerektiğini düşünüyordu. Kendisini her ziyarete gelene acı acı bu olaydan söz ediyordu. Görevden alınanların arasında Yavuz Ava'dan, Halet Çambel, Adnan Benk, Sabahattin Eyüpoğlu, Mina Urgan, Haldun Taner, Nusret Hızır, Tarık Zafer Tunay'a vardı. Bu isimlerin çoğu 27 Mayıs'ı sevinçle karşılamıştı. Onun huzursuzluğuna Doktor Fethi Erden tanıktı. Çok kritik bir safhada olan bu meseleye zamanın iktidarına mensup bazı mühim şahsiyetler Halide Hanım'ın bu işe karışmasını pek arzu etmiyorlardı. Bu hususta Halide Hanım nezdinde yaptıkları hususi mahiyetteki ricalarına Halide İdip Hanım onlara karşı duyduğu muhabbet dolayısıyla oldukça uzun zaman için sabretti ve sesini çıkarmadı. Susmak daha da ağır gelmişti. Kararını verdi ve yazıyı yazdı. Ömer Sayar, ihtilalden sonraydı, Cumhuriyet'te ruh mikropları diye bir yazı yazdı. Bu bilgileri askeriyeye verenleri suçladı. Suçlananların arasında da bir kadın dostu vardı. Bir süre ayağını kesti, 2 sene eve gelmedi. Edebiyat hocasıydı bir lisede diye anlatıyor. Halide İdip yazısında şöyle demişti. Bu kadar ümit ve sevinçle karşıladığımız 27 Mayıs devrimlerinin idealci ve memleket hayrına çalışan adamlar olduğuna eminiz. Onun için düşündüğümü açıkça söyleyeceğim. ... 147 üniversite profesör, doçent ve asistanlarının affı, görevden alınması. Haberi benim için büyük bir şok olmuştu. Ruh denilen şeyin içindeki mikroplardan kurtulması için laboratuvarlarda hiçbir çare bulmak imkanı yoktur. Bu mikroplar her memlekette vardır. Bizdeki salgınlar öteden beri jurnalcilik şeklinde kendisini göstermiştir. Bir devir kapanıp bir başka devir açılınca ihtiraslar, kinler vesaire gibi ruh mikropları sahikiyle insanlar kendilerine hiç fenalık etmemiş kimseleri delegeler, jurnal ederler. Halde üniversitenin bağımsızlığı için 100 yılı aşkın bir süredir verilen mücadeleyi hatırlattı. Bugün memleketi idare eden idealist gençlerden hepimizin ricası bu 147'lerin affını, görevden alınmalarını, toptan geri alıp kendilerini yerlerine iade etmeleri ve eğer aralarında çıkarmaları gerekenler varsa bunu da yine senatoya bırakmalarıdır. Dipnot 954. Halde idibatı var. Ruh mikropları. Cumhuriyet 24 Aralık 1960. 147'ler olayı Halide için büyük bir 27 Mayıs travmasıydı. İkinci travma ise Suriye günlerinden arkadaşı, çok sevdiği tavla arkadaşı Lütfi Kırdar'ın tutuklu bulunduğu Yassıada'da bir kalp krizi sonucu ölümüydü. Yaşar Kemal Sansür ne tavır? Dönemin en etkili basın organlarından İstanbul Radyosu'nu askerler yönetiyordu. Televizyon henüz yoktu bile. İlk aylarda yayın İstiklal Marşı'nın ardından okunan bir dua ile açılıyordu. Radyo çalışanları bu uygulamayla kavga ettiler ve sonunda her şey eski haline döndü. Albay Turan Çağlar müdür olarak atanınca bir zamanların Halide Onbaşısı dinleyiciyle buluşsun istediler. Halide Edip'le uzun bir röportaj yaptılar. Bu uzun röportajda en beğendiğim yazar Yaşar Kemal demişti. Artık her yayın banda kaydediliyor ve sansürde didik didik ediliyordu. Yaşar Kemal lafı sansüre takılmıştı. Beni çağırdı. Niye sana düşman bunlar diye sordu. Benden söz etmesinden hoşlanmamışlar. Bu bölüm lütfen çıksın demişler. O da yanıt olarak ben de kendisini o kadar tanıyorum demiş. Röportajı geri istemiş onlardan. Senin adının çıkartıldığı bir röportajda benim adım olamaz demişti. Sonuçta röportaj yayımlanmadı. Hapishaneye selam. Samet Ağaoğlu hapse atılmalarının ardından Halide'nin kendileriyle ilgilendiğini yazıyor. Ben Yassıada'ya götürüldükten sonra ablam Tezer'le sık sık buluşmuşlar. Ölümden kurtulduğuma çok sevinmiş. Dipnot 955 Ağaoğlu babamın arkadaşları sayfa 196. Cumhuriyetin ilanından önce idam cezasına karşı çıkan Halide 27 Mayıs darbesini izleyen idamları içine sindirmiş olamazdı. Artık yazı yazamıyordu. İç sıkıntısından kurtulmak için küçük araba gezilerine çıkıyordu. Kenan Efendi her gün otomobiliyle gelip onu alıyor, İncirli'deki o dönemin popüler Ömür Lokantası'na kadar gidiyorlar, sonra yeni yapılan sahil yolundan geri dönüyorlardı. Ömür'de bazen bir tost yer, Florya'da dostu Fethi Erdenler'e uzanır, terasta denize karşı çay içerlerdi. Yanında Mualla Hanım ya da hizmetçisi olurdu. Halide, Safiye Ayla ile eşi, violonselist Muhittin Targan'ı dinlemekten çok zevk alırdı. Fethi Erden'le eşi Mediha Erden, onu Florya'ya Safiye Ayla'lı özel musiki gecelerine götürürlerdi. Zaman zaman Safiye Ayla, Halide'nin yazdığı ve sonradan opera olarak bestelenen Kenan Çobanları'nı okurdu. Şerif Muhittin Bey'in ut fasıllarından sonra, Safiye Hanım'ın okuduğu Kenan Çobanları operasından bazı parçaları büyük dikkat ve zevkle dinlerken, gözlerinin dalgın bakışlarından, eserin yazıldığı zamanları tahvil ederek çok memnun ve müteahhis olduğunu anlamak kabildi. Dipnot 956 Doktor Fethi Erden, Halide Edip Hanım'ın bilinmeyen veya az bilinen tarafları ve Türk Ocağı ile ilgili hatıraları. Oyuncu olarak o günlerde ünlenen Leyla Sayar'ı beğeniyordu. Sinekli Bakkal'ın filme çekilmesi için epey çaba harcadı. Başrole sinema oyuncusu Leyla Sayar'ı yakıştırıyordu. Ömer Sayar'ın eşi Reva Sayar, Halide Edip'i sevecen bir dille anlatıyor. Bana çok nasihat ederdi. Kocamla iyi geçinmem için tavsiyelerini eksik etmezdi. Üç maymunları göstermiş, onlar gibi ol, mutlu olursun demişti. Ben de dediğine uydum diyor. Gelinle mutlu olabilmek için işitme, görme, konuşma demişti. Halde edip evliliği insan doğasına uygun bir beraberlik olarak görmediğini yakınlarına söylerdi. Evlenme çağındaki bir yakınının, biz insanlara çeşitli yönleriyle beğenip bağlanırız. Bir erkekle bir ömür geçirmek insan doğasına aykırı. Hayat tek bir erkekle geçmez diye kulağını büktüğü anlatılırdı. Hüsrev Hatemi. Halide'nin midesi sürekli sorun çıkartıyor, onu kıvrandırıyordu. 1961 sonbaharında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin deniz gören bir odasına yattı. Stajyer doktorlar hocalarıyla vizite çıktıklarında ona doğuruyorlardı. Sırtına sürülecek bir pomat için bir kız öğrenciden yardım istediğinde o da kendisine bir hemşire çağırmasını söylemiş, adeta omuz silkmişti. O günlerin tıp fakültesi öğrencilerinden Hüsrev Hatemi, Halide Edip'in gözündeki üzüntü bulduğunu fark etti. 50'li 60'lı yıllarda Halide Edip Hanım, kamuoyuna Sultanahmet mitinginde haykırmış olan Halide Edip olarak tanıtılmıyordu. Belki de Atatürk devrinde yurt dışına çıkmak zorunda kalmasının etkisi vardı, diyor. Hüsrev Hatemi, Türkiye'de Şark Garp ve Amerikan Tesirleri adlı kitabından çok etkilenmişti. Edebiyat fakültesinde bir konuşma yapacağını öğrenmiş ama orada zihnini toparlayamayan, çivit mavisi renginde rahibe kıyafetli bir yaşlı kadınla karşılaşmıştı. Dipnot 957. Hüsrev Hatemi, Anılar, Ömür Süvarisi, Dergah Yayınları İstanbul 2007, sayfa 402-403. Selim İleri. Selim İleri'nin üvey halası Emine Hanım, Halide Edip'in kırık aşklarına dair hikayeler anlatır, hikayenin merkezine de Halide'nin Hüseyin Cahit'e aşık olduğu rivayetini yerleştirirdi. Selim İleri'nin Emine Hala'dan aktardığına göre rivayet şöyleydi. Halide Edip, hayatı boyunca tek bir kez gerçekten aşık olmuş, sevdiği kişi Hüseyin Cahit'miş. Ne var ki, aşkı platonik duygularda kalmaya mahkummuş. Hüseyin Cahit'in kızı Veren'miş. Halide Edip'e düşmanmış. 1961 yılında öğrenci Selim İleri bir akşam üzeri Halide Edip'le tanıştı. Hayranlık duyduğu yazar, bir sınıf arkadaşının halası olan Muazzez Hanım'ı ziyarete gelecekti. Annesinin hatırlatmasıyla çiçekçiye de uğradı, Eflatun kuzgun kılıçlarından bir demet yaptırttı. Arkadaşı buluşmaya gelmedi. Top ağacındaki eve tek başına gitti. Gözlüklü, aksaçları ortadan ikiye ayrılıp arkada toplanmış, yüzü kırış kırış bir kadın gördü. Yünlü, kızıl kahverengi bol entari giymiş, kuşağı da dizlerine kadar sarkıyordu. Sigarasını Yasemin ağızlıkla içiyordu. Handanın kızıl saç demetinden geriye o entari, o kuşak, o kızıl kahverengi kalmıştı. Selim İleri, Halide'yi yorgun ve bıkkın bulmuştu. Yeryüzünü tahkümüyle ezmek isteyen bir kadınla yüz yüzeydi. Halbuki otoriteye uzak durmuş, karşı çıkmış bir isimdi. Dilediği gibi sohbet edemediler. Halide, Topağacı semtinin kibrit kutusu gibi yükselen evlerine söylenmiş durmuştu. Dipnot 958. Selim İleri, Kar Yağıyor Hayatıma. Doğan Kitap İstanbul 2005, sayfa 33,34. Selim İleri, kafasında büyüttüğü ve sevdiği romancıyı karşısına çıkan ihtiyar kadına hiç benzetememişti. Onun Halide Edip'i hayalindeki kadındı. Ünlü bir yazar olunca Halide'nin romanlarının son söz yazarlığını da üstlendi. Milli Mücadele Hatıraları. Milli Mücadele Anıları, Türk'ün Ateşle İmtihanı adıyla ilk kez Türkçe yayınlanacaktı. Halide, The Turkish Ordeal'ı, o günlerin Türkçesine ters düşecek bölümleri ayıklaya ayıklaya Vedat Günyal'a okurken çeviriyor, o da daktiloya çekiyordu. Selim İleri bu çevirinin öyküsünü hocası Vedat Günyal'dan dinlemişti. Halide bazen bir iki cümleyi hızla söylüyor, bazen de dalıp gidiyordu. Kimi dalışlarını gözyaşları izliyor, o günleri yeniden yaşıyordu. Halide Edip ile Türk'ün Ateşle İmtihanı'nı İngilizceden Türkçe'ye çevirisini beraber yaptık. O dikte ediyor, ben yazıyordum. Hastalanınca Vedat sen git tercüme edip getir bana diyor, bu sefer ben tercüme ediyorum, o düzeltiyordu. Halide Atatürk aleyhine yazdıklarını Türkçe'ye çevirirken değiştirmişti. Yani o bölümleri kendisi sansürledi diyor Vedat Günyol. Çevirenler Halide Edip Vedat Günyol denilmediğine üzülmüştü. Öldürürdü beni yoksa, çok otoriterdi. Kitabı da Vedat'a diye imzaladı. Sevgili yok, oğlum yok. Dipnot 959. Vedat Günyol'dan aktaran Selim İleri. Kar Yağıyor Hayatıma. Sayfa 32. Kitap, 1962 yılı sonunda, yani İngilizce basımından 34 yıl sonra Türkiye okuruna ulaştı. Ancak aslı gibi değildi. 59. ayrımın sonu, devamı 60. ayrımda. Sayfa 499.